Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Ben Deniz Ömer Faruk Demireşik. Geçtiğimiz hafta Âl-i İmrân suresinde Zekeriya Aleyhisselam'ı anlatmaya başlamıştık. Malum Zekeriya Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği peygamberlerden bir tanesi. Allah Teala Hazreti İsa'nın annesi Meryem validemizi çocukluk gençlik çağlarında mabette Süleyman Mabedi'nde yetişmek üzere Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın himayesine vermişti. Hazreti Zekeriya üzerindeki bu vazifeyi bir hakkın yerine getirerek Hazreti Meryem'e sahip çıkmış, onu güzelce bakıp büyütmüş, onun Allah'a layık bir kul olma yolculuğunda kendisine refakat etmişti. Hazreti Zekeriya, Hazreti Meryem'in geçirdiği safhaları, Allah'a olan kulluğunu, muhabbetini gördükçe kendisinin bir evladının bulunmamasına, şimdiye kadar olmuş bir çocuğunun bulunmamasına üzülmüş, belki de uzun yıllardır süren hasreti sebebiyle büyük bir samimiyetle, yakarışla Allah'a kendisine salih bir evlat nasip etmesi için dua etmişti. İnsanın her türlü ihtiyacını, her türlü isteğini Allah'a arz etmesi, onun sonsuz hazinesinden dilekte, temennide bulunması aynı zamanda bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim gerek peygamberlerin, gerek farklı durumlardaki sıkıntılar içindeki müminlerin Allah'a nasıl davrandığını, nasıl dua ettiğini gösteren pek çok ayetle doludur. Rabbimiz bize açık açık her türlü halinizde nimetler içinde yüzerken Hazreti Süleyman gibi hamd edin, şükredin diyerek, sıkıntılar, hastalıklar, bunalımlar içindeyken Hazreti Eyüp misali, Yunus Aleyhisselam misali, ona niyaz edin, ondan yardım isteyin diyerek, eğer yaşlanmışsanız, çocuğunuz olmuyorsa, farklı tıbbi gerekçelerle artık çocuk olmasından ümidinizi kesmişseniz, niyaz etmekten, dua etmekten vazgeçmeyin. Bakın Allah Hazreti İbrahim'e, Hazreti Zekeriya'ya yaşlı olmalarına rağmen hanımlarının çocukları olmayacak hastalıklara müptela olmalarına rağmen kendilerine çocuklar ihsan etti diyerek yol göstermektedir. Bin bir istek ve ihtiyaç içinde insan sonsuz kudret, hikmet ve hazineye sahip olan Allah Teala. Kul isteyecek, Allah-u Teala da ihsan edecek. Rabbimiz kulunun elini açarak kendisinin kapısında durmasından çok memnun, çok hoşnut oluyor. Onun el açıp Allah'ım, Rabbim diyerek yalvarması, yakarması, kulun da bu çağrılarının boşa çıkmayacağını, Allah'ın kuluna lebbeyk diyerek, buyur kulum diyerek icabet edeceğini pek çok hadis-i şerif bize öğretiyor. Çünkü duada acziyet var, duada teslimiyet var, duada Allah'a tevekkül var, duada Allah'ın kaderini, takdirini kabul edip Allah'tan daha hayırlısını temenni etmek var. Duadan yüz çeviren, kulluktan yüz çeviren, Allah'ın kapısına başvurmak istemeyen kimseler, müstağni kimselerdir. Allah'a kendini muhtaç görmeyen kimselerdir. Böyle insanların kalpleri katıdır. Böyle insanların başları dik ve gurur, kibir doludur. Rabbimiz kulundan acziyet bekliyor. Gurur, kibir değil. Kendi huzurunda varlıklı, her şeyiyle gururlu bir kul istemiyor. O mahcup bir şekilde, mütevazi bir şekilde, günahkar bir şekilde, acziyet içinde boynunu bükmüş, elini açmış ve her türlü ihtiyacını sadece ve sadece ona arz eden hakiki mümin kullar istiyor. İşte Zekeriya Aleyhisselam da pek çok kereler dua etmiş ve Allah Teala onun dualarını hep kabul etmiş, ona istediklerini bu dünyada veya ahirette ihsan etmiştir. En büyük dualarından bir tanesi de salih bir evlat duasıydı. Allah Teala da ona onun istediğinden daha hayırlı, daha salih bir evlat nasip etti. Bu evlat Yahya isminde çok üstün özellikleri olan bir peygamberdi. Fiziki şartlar, kendi ailevi durumu Zekeriya Aleyhisselam'ın böyle bir evlada anne babalık yapmasını çok da elverişli kılmıyordu. Nitekim bugün okuyacağımız ayet-i kerimelerde, 40 ve 41. ayet-i kerimelerde Zekeriya Aleyhisselam kendisine Yahya isminde bir evladının olacağını müjdeleyince melekler Allah'a şöyle niyazda bulundu. Estaizu billah, bismillah. Kale Rabbi enna yekunu li gulam ve kad belaganiyel kiberu ve emrati akir. قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. زكريا, Rabbim, bana ihtiyarlık gelip çatmışken ve hanımım da kısırken benim nasıl oğlum olabilir, dedi. Rabbi de, işte Allah dilediğini böyle yapar, buyurdu. Zekeriya, Rabbim, o halde oğlum olacağına dair bana açık bir delil göster, dedi. Rabbi de, senin istediğin delil, işaretle anlaşman dışında 3 gün insanlarla konuşamamandır. Bu esnada Rabbini çok zikret ve onu sabah akşam tesbih et, buyurdu. Görüldüğü üzere Zekeriya Aleyhisselam Allah'tan aslında imkansızı istemişti. O günkü şartlar içinde kendi yaşlılığında hanımının kısır olduğu bir zamanda, çocuk doğuramayacağı bir zamanda evladının olması imkansız gibiydi. Fakat Allah imkansızları bile mümkün kılan yegane Rab'dir. O şartlarını hazırlamış ve hanımını çocuk doğurmaya elverişli hale getirerek o yaşlı ve kısır kadından o yaşlı erkeğin bir çocuğu dünyaya gelmişti. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin bir takım işaretleri de vardır. Bu da şunu gösteriyor. kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim geçerli olacak. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de mucize olarak anlatılan hususlar aslında insanlığa gösterilmiş işaret fişekleri. İnsanlar tıpta ilerledikleri zaman çok zor şartlar altında bile çocuğun dünyaya gelmesini mümkün hale getirebilecekler. Nitekim bugün de tıptaki birçok gelişme bunu tasdik eder şekilde. Ama şunu da hiçbir zaman unutmamak lazım. Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde gerçekleştiği üzere insanlar ne kadar çok çocuk isterlerse istesinler, ne kadar çok ellerinden gelen imkanı kullanırlarsa kullansınlar, bazı insanların erkek, bazılarının kız, bazılarının hem erkek hem kız, bazılarında çocuğu olmayacak. Bu Allah'ın takdiri. Her ne kadar teknik imkanlar, bilim ve teknoloji ilerlerse ilerlesin, bu hususta insanların aciz kaldığı, çaresiz kaldığı, bütün yollara başvurduğu halde eline bir hiç geçeceği durumlarda söz konusu olacak. Ama şüphesiz insanlara Rabbimiz çeşitli vesilelerle bilim ve teknolojide nasıl ilerleyeceklerine, hangi konularda ne noktalara ulaşabileceklerine dair de Kur'an-ı Kerim'de işaretler vermiştir. İşte bu ayette ilerleyen yaşa rağmen bir babanın çocuk sahibi olabileceğini, yine kısır olmasına rağmen, çocuğu olmamasına rağmen bir kadının anne olabileceğini gösteren bir işarettir. Hazreti Zekeriya biraz önce de dediğim gibi imkansız görünen bir şeyi istemiş. Allah da onun duasına icabet ederek o imkansız görünen şeyi kendisine ihsan etmiş. Yaşlıyken, hanımı da kısırken bir çocuğu dünyaya geleceğini müjdelemişti. Ama Zekeriya aleyhisselam ettiği duanın bu kadar çabuk kabul olunacağına ve böyle bir şeyin gerçekten olup olmayacağına hayretler içinde kalmış. Allah Teala'dan böyle bir şeyin gerçekleşmesi hususunda kendisine bir işaret, bir alamet göstermesini istemiştir. Burada Allah Teala'dan kendisine verilen işaret, 3 gün boyunca insanlarla konuşamamasıdır. Alimler bunu 2 şekilde izah etmişlerdir. Hazreti Zekeriya ne zaman insanlarla ilgili işlerinde dünyevi bir hususta onlara konuşmak istese, 3 gün boyunca dili tutulmuş, konuşamamış ama ibadetle, zikirle, tesbihle alakalı bir konu olduğunda dili tekrar çözülmüş ve rahat rahat konuşabilmiştir. Görüldüğü üzere bu da bir başka mucizedir. Alimlerin ikinci maksadı, bu ayetteki yorumu şu şekildedir. Burada Zekeriya aleyhisselamın dili sükût etmekle beraber kalbi daimi zikir ve tesbihle meşguldü. O bu 3 gün boyunca bilhassa artık dili konuşamaz hale gelince tamamen kendini kalp ile zikre, tesbihe vermiştir şeklinde anlamışlar. Tabi mahiyetini bilemiyoruz. Hangisinin kastedildiğini bilemiyoruz. Ama Bu üç gün gelince Hazreti Zekeriya'ya bir işaret, bir alamet olarak kendisi istese bile insanlarla konuşamamış ama Allah'ı zikretmeye, tesbihle anmaya, onu yad etmeye devam edebilmiştir. O halde insanın Allah'la irtibatı hiçbir zaman kesilmemeli. İnsanlarla konuştuğu, onların içinde bulunduğu halkla beraberken bile Hak ile beraberliği kesilmemeli. Onlar o yiğit kimseler, o Allah'ın rical olarak tanıttığı adamlar öyle kimseler ki ticarette, alışverişte, dünyevi diğer meşgalelerde o kişileri Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan, Allah'ı zikretmekten, tesbihten alıkoyamaz. İşte Zekeriya Aleyhisselam'ın şahsında da Rabbimiz böyle bir misali, böyle bir örnekliği önümüze koymaktadır. Allah bir mucize olarak kendisine 3 gün boyunca konuşamama ve buna rağmen zikre, tesbihe devam etme imkanı vermiş. Bu 3 gün zarfında Hazreti Zekeriya artık evladının doğumunun yaklaştığını iyice anlamış ve manen de buna zikirle, tesbihle hazırlık yapmış. Muhterem dinleyicilerim, bugün Âl-i İmrân suresinin 40 ve 41. ayetlerini okuduk. İnşallah önümüzdeki hafta bu ayet-i kerimelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerifle devam edelim programımızın diğer kısmına. An Muaz radıyallahu anh kal. Ba'athani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. İnneke te'ti kavmen min ehlil kitabi. Fed'uhum ila şehadeti en la ilahe illallah ve enni Resulullah. Fe'inhum ata'u lidelik fe'alimhum ennallaha قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ مُتَّفَكٌ عَلَيْهِ. Muaz bin Cebel radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni yönetici olarak Yemen'e gönderdi ve şunları söyledi: sen kitap ehli olan bir topluma gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye davet et. Eğer onlar bu davete uyup itaat ederlerse Allah'ın kendilerine her bir gün ve gecede 5 vakit namazı kesin olarak farz kıldığını bildir. Şayet buna da itaat ederlerse Allah Teala'nın zenginlerinden alınıp fakirlerine verilmek üzere kendilerine zekatı mutlak surette farz kıldığını bildir. Buna da itaat edip uydukları takdirde onların mallarının en gözde ve kıymetli olanlarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasını almaktan da son derece çekin. Çünkü onun bedduası ile Allah arasında bir perde yoktur. Muhterem dinleyicilerim, bu hadis-i şerif Buhari'de, Müslim'de, benzer rivayetiyle Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Nesai'de ve İbn-i Mace'de yer alır. Üzerinde ittifak edilen mühim hadislerden bir tanesidir. Bu hadis-i şerifin Tirmizi'deki bir rivayetinde bu ifadelerden önce Peygamber Efendimiz'le Hazreti Muaz arasında şöyle bir diyalog geçmiştir. Şöyle bir konuşma geçmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i Yemen'e idareci ve zekat memuru, vali ve zekat memuru olarak gönderirken kendisine şu soruları sorup ondan da şu cevapları almıştır. Yemen'de ne ile hüküm vereceksin? Allah'ın kitabı ile. Ya o kitapta bulamazsan? Resulullah'ın sünnetiyle hüküm veririm. Sünnette de bulamazsan kendi reyimle içtihat ederim. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Resulünün elçisini Resulünün hoşnut olduğu şeyde muvaffak kılan Allah'a hamd ederim buyurdular. Muhterem dinleyicilerim, çok önemli bir olay, çok önemli bir hadis-i şerif. Muaz bin Cebel, Peygamber Efendimizin gözde sahabilerinden bir tanesi. Peygamberimiz onu genç yaşlarından itibaren yetiştirmiş, ona çok önemli vazifeler vermiş ve Muaz radıyallahu anh da bu vazifeleri hakkıyla ifa etmişti. Yemen, Hicri 9. yılda büyük çoğunlukla ehli kitaptan, yani Hristiyan ve Yahudilerden müteşekkil bir topluluktu. Bunlar Peygamber Efendimiz'le görüşmüşler, kendilerine bir idareci tayin etmesini istemişlerdi. Peygamberimiz de Muaz'ı gönderirken onu denemek, ona yol göstermek için metot öğretmek istemişti. Ve karşılaştığım bir problemle çözüm üretmek için önce nereye müracaat edersin diye sorunca o kitapla, yani Kur'an-ı Kerim'le diye cevaplamış. Peki Kur'an-ı Kerim'de aradığın problemin cevabını bulamazsan, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle bu meseleyi çözemezsen neye müracaat edersin diye sorunca sünnete, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine müracaat ederim demişti. Peygamberimiz işi bir adım daha öteye götürerek sünnette de bulamazsan ne yaparsın deyince Muaz bin Cebel kendi re'imle, içtihadımla karar veririm demişti. Bu aslında Peygamberimizin ne kadar iyi bir öğretici olduğunu, muallim olduğunu, ashabını ne kadar güzel yetiştirdiğini gösteren bir işarettir. O, ashabını ve ümmetini kendisinin olmadığı zamanlarda problemlerin içinden nasıl çıkacağını göstererek, bu şekilde kendilerini yetiştirerek peygamberliğini yapmıştır. Müminler karşılaştıkları problemlerde ilk olarak Allah'ın kitabına müracaat ederler. Fakat Peygamberimizin de işaret ettiği gibi bazı konular vardır ki Kur'an-ı Kerim'de açıkça çözüm yolu öğretilmemiştir. Bu konuya işaret edilmemiştir. Böyle durumlarda devreye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatın pek çok konusuyla ilgili hükümler bulunan sünnet-i seniyyesi devreye girer. İşte bu sünnette de olanca genişliğine rağmen o meseleyle ilgili bir çözüm yolu bulunamazsa, kitap ve sünnetten alınan ilhamla onların gösterdiği ölçüler çerçevesinde ilim sahibi insanlar kendi içtihatlarıyla fetva verirler, çözüm üretirler. Burada da Muaz bin Cebel tam da bu sıraya riayetle hüküm ortaya koyacağını söylemiş, Peygamberimiz de onun bu metodunun gönlünden geçen bir metot olduğunu ve söylediği sözlerin, cevapların isabetli olduğunu teyit etmiştir. İşte bu hadisin devamında, bugün okuduğumuz hadis-i şerifte Peygamberimiz bir başka hususta elçisini Muaz'ı yetiştirir. Der ki, sen kitap ehli bir topluluğa gidiyorsun. Yani Yemen ahalisinin çoğu Yahudi ve Hristiyanlar. Onlara gittiğin zaman onları öncelikle Allah'a iman etmeye ve Resulüne iman etmeye çağır. Yani bir insan bir toplulukla, bir başka dinden insanla karşılaşınca onun ilk daveti ibadetler değildir. Öncelikle iman esaslarıdır. Bunlar içinde de öncelik Allah'ın var ve bir oluşu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onun peygamberi oluşudur. Kelime-i şehadet, kelime-i tevhid denilen cümlelerle özetlenen bu ilkeyi kabul ettikten sonra imanın diğer prensipleri devreye girer. İman kabul olunduktan sonra işin ibadet safhası tedrici olarak, yavaş yavaş, kademeli olarak gündeme gelir. İbadetlerde de öncelik bedenle yapılan ibadetlerin zirvesi namazdır. Peygamberimiz imandan sonra ilk yapılacak ibadetin, ilk üzerinde durulacak ibadetin günde 5 vakit olan namaz ibadeti olduğunu bildirmiştir. Eğer namaz hususunda da ittifak sağlanır, onlar namazı da kabul eder, kılmaya başlarlarsa, bu sefer bir kademe öte mallarından 1/40 oranında bir zekat payı ayırmalarını iste diye emreder. Zekat da malla yapılan ibadetlerin zirvesidir. Namazla zekat iki önemli ibadettir. Hazreti Ebubekir'in ifadesiyle namaz ile zekatın arasını ayıran, namazı kılarım ama zekat vermem diyen kimseyle ben harp ederim demiştir. Bu zekat ibadetinin İslam'da ne kadar önemli olduğunu, imanla beraber namazın ve zekatın insanlardan ilk istenen ibadetler olduğunu göstermektedir. Bundan sonra Peygamberimiz Muaz'a bir başka hususta önemli bir ikazda bulunur. İnsanlardan zekat alırken onların malının en kıymetlilerini alma der. Yani şüphesiz burada hem hitap ettiği topluluk Yemen ahalisi daha yeni imana girmiştir. Bunun etkisi vardır. Hem de genel olarak insanların kalbinde taht kuran dünyevi bir takım şeylerin kendi rızaları olmadığı zaman onları alırken, zekat olarak alırken insanın dinden uzaklaşma, gönül koyma ihtimali vardır. Peygamberimiz Muaz'ı bu noktada ikaz eder ve insanların üzerine titrediği, iyi ki bu malım var diye sevindiği şeyleri zekat olarak elinden alma. Yani kalplerinde zekata karşı, İslam'a karşı bir soğukluk oluşmasın diyerek onu uyarmaktadır. Ardından bütün idarecilere gelecek bir ikaz vardır, mazlumun bedduasından sakın buyurur. İdareci olmak, insanlara hükmetmek, bir takım güç imkanlarını, otoriteyi, silahı, askeri vesaire yanında bulundurmakla mümkündür. Ve insan eğer karşı tarafı çok fazla dinlemez, kale almazsa zulmetme ihtimali de çok yüksektir. Farkında olmadan veya bilerek bir insan muhatabına, İdare ettiği kimselere zulmediyorsa artık Allah-u Teala ile o mazlumun bedduası arasında bir perde kalmamış demektir. Mazlumun hamisi Allah Teala'dır. Dolayısıyla o zalim idareciyi alt edecek, hizaya getirecek, tepe taklak edecek tek gerçek otorite Rabbimizdir. İdarecilerin Allah'ın bu azabından, bu ikabından, bu azarlamasından veya cezasından kendilerini koruması, sakınması gerekir. Peygamber Efendimiz görüldüğü üzere hem insanları dini noktada talimle, terbiyeyle belli bir yere getirmiş, hem de onların İnsanlarla olan hukukunu, nasıl idareci olacaklarını, insanlara nasıl davranacaklarını, imanın nasıl kalpte kökleşeceğini ve aynı zamanda Allah'ın emirlerinin devlet sisteminde nasıl tatbik edileceğini bizzat kalem kalem öğretmiştir. Rabbimize hamdolsun ki böyle bir Resulümüz, böyle bir üsve-i hasenemiz, böyle güzel bir nebimiz var. Yine Rabbimize hamdolsun ki o yüceler yücesi nebi kendinden sonra ashabını en güzel şekilde yetiştirerek ümmete bırakmış. Ümmet-i Muhammed de onun bu emanetine sahip çıkarak kitabı ve sünneti günümüze kadar sağ salim ulaştırmışlardır. Muhterem dinleyicilerim, programımızın sonuna geldik. Hazreti Ömer'den bir menkıbe ile bitirelim programımızı. Hazreti Ömer malum ikinci halife, ashab-ı kiramın en büyüklerinden bir tanesi. Halifelik günlerinde bilhassa geceleri hem ibadetle geçirir hem de İnsanların ihtiyacını görmek, durumlarını takip etmek için sokaklarda gezerdi. Şöyle bir hikaye, şöyle bir menkıbe anlatılır. Hazreti Ömer insanlara ait bir sıkıntı ortaya çıkınca üzerindeki elbisesini çıkarır, diz kapağını örtecek kadar kısa bir elbise giyer ve yüksek sesle ağlamaya başlardı. İstiğfara devam ederdi. Öyle olurdu ki gözleri kızarır, bayılır, düşerdi. Yani idareci olduğu zamanlarda hem ibadet eder, gece yarıları namaz kılar, hem de kıtlık, felaket, hastalık vesaire yayılmış bir şekilde çoğaldığında o ümmetin idarecisi olarak istiğfara, tevbeye rağbet eder, çokça istiğfar getirir ve kendi hataları yüzünden hükmettiği, idare ettiği insanların zarar görmesinden Allah'a sığınırdı. Yine dul kadınlara, yetimlere sırtında un taşırdı. Bu halini gören biri, bırakın biz taşıyalım deyince onlara şöyle cevap verirdi. Ya kıyamet günü benim günahım kim taşıyacak? Muhterem dinleyicilerim, gerçekten idareci olmak büyük bir vebal, büyük bir risk. Cenab-ı Hak halkları, milletleri idarecilerine zimmetlemiştir. Kendi işini, kendi ihtiyacını gören, hiç kimseye muhtaç olmadan yaşayıp giden kimselerin çok fazla belki idareciye yükü olmaz. Ama toplumun sahipsiz kesimleri, bilhassa dullar, yaşlılar, yetimler toplum tarafından sahip çıkılmayınca bunlar tamamen idarecinin omuzlarına yüklenmiş birer emanettir. Bu toplumun en alt kesiminden olan, en çok bakıma, himayeye muhtaç olan kimselere ulaşmak, onların dertlerine derman olmak, idarecilerin en başta gelen vazifeleridir. İşte Hazreti Ömer de bu idarecilik yükünü yakinen anlayan, hisseden, yaşayan birisiydi. Gerek gurur kibire düşmemek için, gerekse ahirette o idare ettiği kimselerle yüz yüze geldiğinde mahcup olmamak için vazifesini hakkıyla yapmaya çalışmış, bizzat kendisi emek sarf ederek o garibanların ayaklarına gitmiş, onların ihtiyaçlarını görmeye çalışmıştır. Rabbimiz bize de kalbi milletine karşı sevgiyle, merhametle çarpan, ümmeti düşünen, dertlenen, mazlumların yanında, zalimlerin karşısında olan hakiki idareciler nasip etsin. İman sahibi, takva sahibi kimseleri başımıza idareci kılsın. Onların mümin olmaları önemli olduğu gibi, idare ettiği halkın da takva sahibi olması, iyi insanlar olması çok önemlidir. Herkes kendisi cinsinden bir idareciyle yönetilir. Rabbimiz bizi de böyle güzel idarecilere layık eylesin ve ahirette kimsenin hakkının kimsede kalmadığı, her zalimin yaptığı zulmün karşılığını bulduğu o günde bizi huzuruna tertemiz olarak çıkmayı nasip ettiği kulları arasına dahil eylesin. Muhterem dinleyicilerim, programımızı burada sonlandıralım. Gelecek hafta tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.